Ayrım 2.
Ayrıca anayasa encümeninde görev alarak özellikle halkçılık, ulusçuluk, laiklik, düşün ve yayın özgürlüğü konularında devletin benimsediği ilkelerin saptanmasında önemli katkısı olur. Ziya Gökalp'in Atatürk'ü karşılayışında da bir bakıma kendi ülküsünü gerçekleştirecek eylem adamını bulmanın coşkusu vardır. Sen dahisin, buna çoktan inandık. Mefkûresiz rehberlerden pek yandık. Garpta şarklı yaşayıştan usandık. Kurtar bizi bu karanlık zindandan. Ziya Gökalp milletvekili olduktan sonra Türk medeniyeti tarihini yazmaya başlar. Hastalanır, tedavi altına alınır. 25 Ekim 1924'te İstanbul'da ölür. Ziya Gökalp'i yakından tanıyan bir yüksek okul yöneticisi onu öğrencilere şöyle tanıtıyor. Ziya Gökalp Avrupalıların anladığı anlamda filozof değildir. Yaşamın ve Batı uygarlığının gidişiyle ilgili özgün düşünceler yaymak isteyen bir yazar da değildir. Ziya'nın şair olmadığını söylemeye gerek yok. Manzumelerini okuyunca anlarsınız. Ulusçuluk akımı ve Türkçülük Ziya'nın yapıtlarıyla başlamamıştır. Ziya ülkücüdür demenin de büyük bir anlamı yoktur. Bir adam eğer inansa elbette ülkü ya da ülküler arkasında koşar. Ziya yalnız eski Atina'nın pek iyi tanıdığı Sokrat gibi bir ulus eğitimcisi olmaya çalıştı. Doğu aleminin iyi bildiği arif insanların çağdaş bir tipi oldu. M. Emin Erişirgil, Bir Fikir Adamının Romanı, 1951. Kanımızca Ziya Gökalp toplumların oluşmasında sop, topluluk, toplum niteliğinde üç aşamanın varlığını ileri sürerek bu gelişmeyi tamamlayan toplumlarda ulusal bilinçin ölümsüzlük kazandıracağına inanmıştır. Türk toplumunun da geçilmesi zorunlu aşamaları tamamladığı ancak ulusal bilinçlenme evresinde olduğu kanısındadır. İşte onun bütün çabası bunun yapımında düşünsel yönden katkıda bulunmaktır. Ziya Gökalp politika ve bilim arasında gidip geldiği gibi gerçekle ütopya arasında da çokça gidip gelmiş, Türk devletinin kuruluşuna düşünceleriyle katkıda bulunmuş bir düşün ve eylem adamıdır. Ona çağdaş düşüncelerden yararlanarak toplumumuza ulusçuluk bilincini aşılayan ilk toplum bilimcimiz, bilimsel düşünceyle toplumdaki sorunlara çözüm yolu arayan ve bunun için geçerli bir dizge, sistem araştıran siyasal alanda ulusal devlet kavramının gelişmesine büyük katkısı olan ilk düşünürümüz diyebiliriz. Türkçülüğün esasları ilk kez 1923 yılında eski harflerle basılmıştır. Daha sonraki yıllarda çeşitli yayın evlerince baskıları yapılmış, yalınlaştırılmış. Hazırlayan M. Kaplan, 1972 ve İngilizceye çevrilmiştir. The Principles of Turkism, 1968, R. Deverux. Ziya Gökalp'in kitapları arasında Türkçülüğün esaslarının özel bir yeri vardır. Bu kitap sanki bütün çalışmalarının özlü bir anlatımıdır. Türkçülüğün kapsamı ve nitelikleri ile Türkçülüğün Programı adlı iki ana bölümden oluşan kitapta Türk kalarak çağdaşlaşmanın temel ilkeleri ve yöntemi ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Türkçülüğün esasları genelde Türk toplumunun batılılaşma eylemi sürecindeki tavrının ne olması gerektiğinin anlatıldığı, özelde ise toplumsal, ekonomik, siyasal, kültürel kurumlara ilişkin Türkçülük görüşünün savunulduğu bir ideoloji kitabıdır. Mahir Ünlü, Yusuf Çotuk Söken. Ziya Gökalp'in başlıca yapıtları, şiirleri. Şaki İbrahim Destanı, 1908. Kızıl Elma, 1917. Yeni Hayat, 1918. Altın Işık, 1923. Ziya Gökalp Külliyatı 1. Şiirler ve Halk Masalları, 1952. F.A. Tansel. Bilimsel Yapıtları. İlmi İçtima Dersleri, 1913. İlmi İçtimaı Dini, 1913. İlmi İçtimaı Hukuki, 1914. Türk Töresi, 1923. Türk Medeniyeti Tarihi, 1925. Denemeleri, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak 1918, Türkçülüğün Esasları 1923, Doğru Yol 1923. Makaleleri: Ziya Gökalp ve Çınaraltı 1939, Anne Göksel. Fırka Nedir 1947, Ziya Gökalp Diyor Ki 1950, Anne Göksel. Ziya Gökalp'in ilk yazı hayatı 1956, Ş. Beysanoğlu. Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temelleri 1973. Yeni Türkiye'nin Hedefleri 1977. Sadeleştiren Cacit Orhan Tütengil. Konferansları: Malta Konferansları 1977. Hazırlayan Doçent Doktor Fahrettin Kırzıoğlu. Mektupları: Ziya Gökalp'in Hayatı ve Malta Mektupları 1931, Anne Göksel. Ziya Gökalp'in Neşredilmemiş Yedi Eseri ve Aile Mektupları 1956, Anne Göksel. Ziya Gökalp Külliyatı 2, Limni ve Malta Mektupları 1965, F.A. Tansel. Ayrıca bakınız Profesör Doktor C.O. Tütengil, Gökalp'e ilişkin Yeni Notlar, Sosyoloji Konferansları 14. Kitap 1976. Kültür Bakanlığı Ziya Gökalp'in bütün yapıtlarını, dergi ve gazetelerde kalan yazılarını 1976'dan başlayarak bir dizi halinde yayımlamaktadır. Kaynakça: 1. Hilmi Ziya Ülken, Ziya Gökalp 1940. 2. Cavit Orhan Tütengil, Ziya Gökalp hakkında bir bibliografya denemesi 1949. 3. Emin Erişirgil, Bir Fikir Adamının Romanı, Ziya Gökalp 1951, ikinci baskı 1984. Hazırlayanlar Aykut Kazancıgil, Cem Alpar. 4. Ali Nusret Göksel, Ziya Gökalp Hayatı, Sanatı, Eserleri 1952. 5. Fahri Kırzıoğlu, Ziya Gökalp Müzesi ve Ziya Gökalp 1956. 6. Cevdet Kudret, Ziya Gökalp 1963. 7. Cavit Orhan Tütengil, Ziya Gökalp Üzerine Notlar 1964. 8. Şevket Beysanoğlu, Ziya Gökalp için Yazılanlar, Söylenenler 1964. 9. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Ziya Gökalp 1966. 10. Profesör Doktor Orhan Türk Doğan, Ziya Gökalp Sosyolojisinde Bazı Kavramların Değerlendirilmesi, İkinci baskı 1973. 11. Enver Behnan Şapolyo, Ziya Gökalp, ikinci baskı 1974. 12. 1976 yılı Sosyoloji Konferansları 1976. 13. Ziya Gökalp, Dergi 1, 1974. 2. 1975. 3. 4. 1975. 1976. Ziya Gökalp için Yazılanlar. Gökalp kuşkusuz bir bilim adamıdır. Darülfünun Edebiyat Fakültesi'nde müderristi. Aynı zamanda su katılmamış bir politikacı ve partilidir. İttihat ve Terakki'nin en yüksek organına en çok sözü geçen üyelerinden biridir. Ziya Gökalp'in hayatı bir sarkaçtır. Bu sarkaç politika ile bilim arasında kuruludur. Fakat politika ile bilim arasındaki bu mekik dokuyuş, Gökalp'i başka bir mekik sistemine, başka bir sarkaca götürmüştür. Bu gerçekle ütopya arasında gidip gelmesi olmuştur. Profesör Doktor Tarık Zafer Tuna'ya. Gökalp gelenekçilikten modernleşmeye kadar olan ideolojiler ve hareketlerin safhalarını milli devlet ilkesi etrafında toplamış ilk düşünürümüzdür. Onun milliyetçiliği, milli devlet, milli ekonomi, milli istiklal, milli bağımsızlık ve milli kültür gibi toplumumuzun bütün olaylarını yansıtan gerçekçi bir milliyetçiliktir. Profesör Doktor Orhan Türk Doğan. Ziya Gökalp sosyoloji ilminin kurucusu olan Durkheim'den sonra en büyük sosyologdur. Yani bu ilmin istiklaline en çok çalışanlardan biridir. Gökalp'in milletler arası bir şöhreti olmamasının sebebi eserlerinin Türkçe olmasıdır. Gökalp Türkçülük ve devletçiliğinde kurucularındandır. Gökalp Tanzimat Hareketi'nden beri son en büyük şuur hamlemizdir. Yazık ki onu iyice tanımıyoruz. Birçok değerlerimizi tanımadığımız gibi. Profesör Doktor İsmail Hakkı Baltacıoğlu. Ziya Gökalp Osmanlı İmparatorluğu'nun çökme döneminde yetişti. Düşünceleriyle bu çöküşü durdurmaya çalıştı. Bunun için de Türkçülük ülküsünü bir sisteme bağlayarak bilimsel biçimde ortaya koydu. Bu ilkeleri kurarken de sosyolojinin yöntem ve kuralları ile Türk toplum hayatını bir filozof öznelciliğinin subjektivizm sezisiyle düşündü ve bir bilgin gibi de ilkelere bağladı. Enver Behnan Şapolyo. Ziya Gökalp bir taraftan Osmanlı İmparatorluğu'nun son bakiyesini bir reform ile muhafaza etmeye çalışan telifimsi bir gaye güder. Diğer taraftan en büyük ve hayalini Türk tarih ve coğrafyasının tamamiyetine kadar uzanan bir ideale bağlamıştı. Profesör Mustafa Şekip. Gökalp bir idealistti ama bir ütopist değildi. Yapılabilecek olana yapılmasını istediğinden de fazla değer verirdi. Onun için Gökalp'in bildikleri ve inandıkları ile söyledikleri ve yaptıkları arasında bazen büyükçe ayrılıklar vardır. Falih Rıfkı Atay. Ziya Gökalp felsefeye değil, sonuç çıkarmalara ve tasarımlara değil, sosyolojik gerçeklere dayanan bir eğitimcimizdir. Kazım Nami Duru. Ziya Gökalp bir düşünür ve toplum bilimci olarak Türk kültür ve uygarlık tarihine ilişkin çalışmalarını sürdürürken, folklorun nedenli bir yardımcı kaynak olduğunu görmüş, ondan yararlanmış Türk folkloru üzerine çalışacaklara izleyecekleri yolu ve yöntemi göstermiştir. Hikmet Dizdaroğlu. Ziya Gökalp gönlünde romantizmi, kafasında idealizmi besliyor, şiirlerini de bir gönlüyle bir kafasıyla yazıyordu. Türkçülüğün esaslarında neleri düzene koymuş, bir sisteme, yönteme bağlamışsa, onların toplum hayatında uygulanış yollarını daha elle tutulur, hemen kavranır biçimde belirtmek amacıyla şiirlerde yazıyordu. Behçet Necatigil. Gökalp, hak yok, vazife var, fert yok, cemiyet var der. Bireyin toplumla bütünleşmesini ya da ulusla bütünleşmesini salık verir. Böylece bireyin hakkını, bireyin çıkarını yatsıyarak, bireyi toplum ya da ulus içinde erimeye, yok olmaya çağırarak bireyciliği, individualizmi ret, bunun karşıtı olan toplumculuğu, sosyalizmi kabul eylemiş demektir. Dahası tasavvufi bir terimle söylenen toplumla bütünleşme, fenafil cemiye düşüncesi sosyalizmin sonuna kadar gider. Fakat Ziya Bey bugün en çok yaygın ve geçerli olan ve yolundan gidenlerce bilimsel diye iddia olunan Marx'ın sosyalizm ve komünizmine karşıdır. Çünkü Marx'ın okulu idealist bir kaynaktan değil, tıpkı Schmitt ve izleyicileri gibi materyalist bir kaynaktan ortaya çıkmıştır. Akçuraoğlu Yusuf. Gerçek yani batılı manasıyla anlaşılan sosyalizm, Ziya Bey'in bize sunduğu iktisadi sistemin ta kendisidir. O buna bazen sosyalizm dedi. O halde hem kendisine kelimece sadık kalmak için hem de taşıdığı yüksek sosyalist ruhu ifade için solidarist sosyalizmin mütefekkiri olduğunu söylemekle kalalım. Profesör Doktor Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri. Liberal iktisada karşı olan Ziya Gökalp, ferdi mülkiyeti ortadan kaldıran bir sosyalizmden yana da değildir. Bu iki sistem arasında yaptığı telifçilik, tesanütçülük, solidarizme adını verdiği, toplumun menfaatini bireysel menfaatin üstünde tutan, fazla temettüleri cemiyete mal eden ortalama bir görüştür. Profesör Doktor Cavit Orhan Tütengil. Atatürk İnkılabı adıyla tarihe geçen sosyal değişmede Ziya Gökalp'in tesiri pek belirlidir. Doktor Ercüment Kur'an. Ziya Gökalp, maşeri vicdan kavramıyla bireyin varlığı üstünde, ona hakim, ona kendini zorla kabul ettiren bir üstün varlık tezini savunarak, ihtimal otoriter bir siyasi düzenin fikri ve felsefi dayanaklarını kurmuştur. Atatürk devrinin otoriter ve tek partili siyasi düzeni, Ziya Gökalp'in Fransız pozitivizmi ve rasyonalizmine dayanan toplum görüşü ile maşeri vicdanı ruhunda temsil eden, Düşüncelerini zorla toplum bireylerine kabul ettiren yüksek bir varlık, üstün insan sanılarını mevhume düşüncelerimize yerleştirmiştir. Bu bakımdan Atatürk'ün süratli devrimlerle uğraştığı otoriter siyasi düzen evresi, Gökalp'in toplum bilim felsefesine çok şeyler borçludur. Aydın Yalçın. Bu inkılabın Türk inkılabı fikri şerefi ise geniş bir manada Ziya Gökalp'e ve onun rehberliğiyle sosyoloji doktrinleri konusundaki öğretim faaliyetine aittir. Profesör Karl C. Zimmermann. Bu konuda dikkati çeken önemli bir noktada Atatürk ilkelerinden ve devrimlerinden çoğunun çekirdeğinin onun yazılarında görülmesidir. Daha Cumhuriyet kurulmadan önce yazdığı kimi yazılarıyla Cumhuriyetçilik, ikinci meşrutiyet yıllarında yazdığı çeşitli makale ve şiirleriyle ulusçuluk, halkçılık, devletçilik, laiklik gibi ilkeleri, ayrıca öğretim birliği, bütçe birliği, kadın hakları, aşar usulünün kaldırılması, ezan, Kur'an, hutbe ve duaların Türkçeleştirilmesi, Batı uygarlıkçılığı ve benzeri gibi devrimci düşünceleri savunmuş, bunları topluma aşılamaya çalışmıştır. Cevdet Kudret. Atatürk inkılaplarının temelinde Ziya Gökalp'in fikirleri vardır. Profesör Doktor Mehmet Kaplan. Haddizatında çok takdire layık olan bu hareketin Gökalp'in yarattığı Türkleşmek hareketi, Kemalizmle hiçbir münasebeti, bir benzerliği yoktur. Tekin Alp. Ziya Gökalp'i Atatürk devrimlerinin bir filozofu gibi göstermek büsbütün yanlıştır. Kanımıza göre Ziya Gökalp, medeniyet-Hars ikiliği ile hatta karşısındadır Atatürk'ün. Profesör Doktor Bedia Akarsu. Ziya Gökalp de yüzyılımızın başlarında yaşamasına rağmen bir tanzimat düşünürüdür. Çünkü o tanzimatla başlayıp da kendi zamanına kadar gelen garplulaşma hareketlerini fikir bakımından temellendirmeye çalışmıştır. Bu yüzden Ziya Gökalp'in topyekün bir inkılap olan son inkılabımızla hiçbir ilgisi yoktur. Profesör Doktor Takiyettin Mengüşoğlu. Ziya Gökalp Kurtuluş Savaşı ve Kemalizm ile ömrünü tamamlamış fakat meşrutiyet sonrası düşün hayatında önemli rol oynamış bir düşünürdür. Atatürk devrimleri Gökalp'in tasavvur ettiği biçimlerden başka türlü, hatta onlara zıt yönlerde olmuştur. Profesör Doktor Niyazi Berkes. Ziya Gökalp'in Turan ülküsü kimi kişi ve çevrelerce amacından saptırılmak istenmiştir. Yanlış yorumlanmıştır. Onlara bakılırsa Ziya Gökalp bir pan-Türkist, Türk birlikçisidir. Gerçekleşmesi olağan dışı bir düş peşindedir. Ziya Gökalp zor kullanarak silah gücüyle yeryüzündeki bütün Türklerin birleştirilmesini istemektedir. Bu savların gerçekle ne ölçüde bağdaştığını görmek için Ziya Gökalp'in söylediklerine bakmak yeter. O Turan ülküsü için aynen şöyle der. Türkçülerin uzak mefkûresi Turan adı altında birleşmiş Oğuzları, Tatarları, Kırgızları, Özbekleri, Yakutları lisanda, edebiyatta, Hars'ta kültür birleştirmektedir. Hikmet Dizdaroğlu. Ziya Gökalp'i hep saygıyla anarım. Bu topluma büyük iyiliği vardır. Bizi birçok konular üzerinde düşünmeye o alıştırdı. Ancak Ziya Gökalp'in bütün dediklerini gökten inmiş üzerinde tartışma açıklamayacak birer yargı diye göstermeyi anlayamıyorum. Hepimiz gibi onun da yanlış düşündüğü, eksik düşündüğü olmuştur. Nurullah Ataç. Türkçülüğün esasları.